Ayrım 11, Fırtına, Wilbur Smith, sayfa 130, 29. bölüm. Sean'la Saul birkaç gün sonra oradaki karargaha gittiler. Fakat artık Johannesburg'a geldiklerinden kimsenin onlarla ilgisi kalmamış gibiydi. Her gün rapor vermeleri söylenince iki arkadaş kendinin oteline döndüler. Gündüzleri bilardo ya da iskambille, geceleri de yiyip içip konuşarak geçirmeye başladılar. Sean bir hafta sonra bu yaşamdan sıkıldı. Bu yüzden de kendi Lord Kitchener'ın Güney Afrika Ordusu Başkomutanlığı'na atanması onuruna verdiği resepsiyonda kendisine kavalyelik etmesini isteyince Sean memnunlukla kabul etti. Sean Victoria dairesindeki odanın gizli kapısından kendinin dairesine geçtiğinde kadın "Bir tanrıya benzemişsin" dedi. Kendi ona bu gizli kapıyı gösterdiği zaman Sean buradan kaç kişinin geçmiş olduğunu sormamak için kendini zorlamıştı. Ona bu denli zevk veren kendiye böyle bir şey sormak anlamsızdı. Gözlerinin renginde mavi bir tuvalet giymiş, boynuna pırlantalar takmış olan kendiye bakarak "Sen de fena değilsin" diye güldü. "Kibar olmayı nasıl da bilirsin?" Kendi yaklaşıp onun yeni dikilmiş fırağının ipek yakasını okşadı. "Keşke madalyalarını taksaydın."
"Hiç madalyam yok."
"Oh Sean, mutlaka vardır. Vücudundaki bu kadar kurşun deliğine karşılık madalyaların olmalı."
"Sean sırıttı, üzgünüm kendi."
Bazen kendi çekici, renkli, yaşamı bilen bir kadın olmaktan nedenle uzaklaşıyordu. Kendi ondan bir yaş büyük olmakla birlikte zaman onun ipek gibi cildini bozmamış, vücudu kalınlaşıp yüz hatları kabalaşmamıştı.
"Ziyanı yok. Madalyasız da bu gece resepsiyondaki en yakışıklı erkek sen olacaksın.
Sen de en güzel kadın."
Sean Grand National Oteli'nin önünde duran arabadan inerken pek keyifliydi. Koluna giren kadınla ön basamakları çıkıp camlı kapıdan içeriye girdi. Burası kendinin oteli kadar fevkalade değildi ama yine de etkileyici sayılırdı. El sıkmak için kuyruğa girmiş bekleyen insanlar da aynı şekilde etkileyiciydi. Onlar da başkomutanla tanışmak için sırada bekleyenlere katıldılar. Sean yaklaşan bir yavere adlarını söyledi.
"Lordum, Bay Courtney ve Bayan Rautenbach'ı tanıtabilir miyim?"
Lord Kitchener insanı korkutan bir tipti. Sean kadar boylu olan adamın gözlerinde insanı endişelendiren bir kararlılık vardı. Lord Candy'ye dönünce bir an yüz hatları yumuşadı. Kadının elini öptü.
"Gelmekle lütufta bulundunuz madam."
Sean da kendi Kitchener'ın yanından ayrılarak şık üniformalı erkeklerle kadife ve ipekler içindeki kadınların arasına katıldılar. Sean bu süslü üniformalara bakarken kendisini bu adamlardan çok uzak hissetti. Ucu bucağı bulunmayan kahverengi otlu kırlarda mavzeriyle ateş eden kılıksız adamlar, gerek ruh gerekse amaç bakımından onun kafasına daha uygundu.
"Merhaba Courtney, seni ya bir dövüş ya da bedava içki bulunan yerlerde görüyorum sanırım."
Sean hayretle dönünce yüzü asık olmasına karşın gözleri muzip muzip pırıldayan Tuğ General John Aikson'ı gördü.
Sean sırıttı. "Merhaba General. Sizin de aynı yerlerde dolaştığınızı anlıyorum."
"Berbat bir şampanya. İhtiyar Kitchener ekonomi yapıyor anlaşılan."
Sonra gözlerini Sean'ın kusursuz fırağında gezdirdi.
"Senin için önerdiğim ödülleri alıp almadığını anlamak biraz zor."
Sean dudak büktü. "Hala çavuşum. Buraya o kılıkta gelip kurmay başkanlığındakileri utandırmayı istemedim."
"Ya!" Ey kızının gözleri hafifçe kızıldı. "Belki bir yerde takılma olmuştur. Bu işle ilgileneceğim."
"Emin olun böyle mutluyum." Ey kızın konuyu değiştirdi.
"Karımla tanışmadın değil mi?"
Tuğ General Sean'u tümüyle kanadının altına almıştı. Sean Aikson'ın kendisini özel maskotu olarak gördüğünün farkında değildi. Aikson ilk karşılaşmalarından bu yana hızla terfi etmişti. "Henüz o onura erişmedim."
"Öyleyse gel."
Sean kendiden özür dileyerek Aikson'la salonun gerisindeki bir gruba doğru gitti. Ama grupla aralarında 10 adım kadar kaldığı sırada durakladı.
"Aikson bir şey mi var?" diye sordu.
"Yok, hayır."
Fakat gözlerini yaklaştıkları grupta bir adama dikmişti Sean. Natal atlı birliklerinin koyu mavi tören üniformasını giymiş olan adam kızılımsı kahverengi saçlarını geriye taramıştı. Alnı geniş, burnu ağzı ve çenesine göre büyüktü. Göğsünde en büyük onur madalyası olan Victoria nişanıyla başarılı görev madalyası vardı. Omuzlarındaki gümüş taçlarla sırma onun bir albay olduğunu belirtiyordu.
Sean yeniden o suçluluk duygusuna kapılarak adamın bacaklarına baktı. Parlak siyah çizmeler giymişti ve bacaklarında bir tuhaflık yoktu. Ama adam hafifçe hareket edince Sean bacaklardan birinin ağır hareket ettiğini görerek durumu anladı.
''Şekerim, sana Bay Courtney'i tanıtmak isterim. Kendisinden söz ettiğimi duymuşsundur. Courtney Coleso da benimleydi. Birkaç hafta önce de devrilen trendeydik.''
''Anlıyorum. Bu benim için büyük bir zevk Bay Courtney. Tombul kadın çok dost halliydi. Ama Sean kendisine bakan diğer gözleri hissettiği için gereken sözleri güçlükle mırıldanabildi.
''Bu da subaylarımdan binbaşı Patterson.''
Sean onu da selamladı.
''Herhalde Albay Courtney'i biliyorsun. İkinizin adı da aynı. Ayrıca o senin komutanın.''
Sean 19 yıldan beri ilk kez sakatlamış olduğu adamın yüzüne baktı. ''Merhaba Gary.'' diyerek elini uzattı ve bekledi. Gary Courtney'in dudakları kımıldadı. Omuzlarını öne eğerek başını hafifçe iki yana salladı. Sean içinde ''Gary, elimi sıklıyordu. Lütfen elimi sık.'' Sonra kendisini zorlayarak gülümsedi. Gary de buna karşılık olarak gevşer gibi oldu. Sean o anda kardeşinin gözlerindeki korkunç özlemi gördü.
Sean hala elini uzatarak öne çıktı. ''Çok uzun zaman geçti Gary, çok uzun.''
Bir yandan da kardeşinin elini sıkması için Tanrı'ya yalvarıyordu. Sonra Gary birden dikleşti. Sağ çizmesi mermer zeminde hafif bir ses çıkardı. Gözlerindeki özlem kayboldu. Dudakları aşağı gören bir tavırla büküldü.
''Çavuş.''
Sesi çok yüksek ve tizdi.
''Çavuş, uygunsuz şekilde giyinmişsin.''
Sonra dönerek ağır ağır uzaklaştı. Elini uzatıp kalan Sean'un dudaklarındaki gülüş soldu.
''Bize bunu yapamayacaksın.'' diye düşünüyordu. ''İkimiz de istemiştik. Bunu benim kadar istediğini biliyorum.''
Sean elini indirdi, sonra yumruğunu sıktı.
Akers'ın hafif sesle ''Onu tanıyor musun?'' diye sordu.
''Kardeşim.''
Akers'ın ''Anlıyorum.'' diye mırıldandı. Bu arada pek çok şeyi de anlamıştı. Bunlardan biri de Sean Courtney'in neden hala çavuş olarak kalmasıydı. Binbaşı Patterson öksürüp bir puro yaktı. Bayan Akers'ın da generalin koluna dokundu.
''Şekerim, Daphne Langford dün geldi. Bak John da orada. Onları yemeğe davet etmeliyiz.''
Birbirleriyle konuşarak Sean'a bu hakaretin etkisinden kurtulabilmesi için gerek duyduğu süreyi verdiler. Daha sonra Akers'ın ''Kadehim boş Courtney'' dedi, ''benimki de öyle. Onun için gidip şu berbat şampanyadan daha etkileyici bir şey bulalım.'' Konyak, yakıcı Cape Konya, Fransa'da yapılan o hafif içkiden çok farklıydı. Sean o gece bir aylık konyak içti. Gary'nin kendisine yaptığı hakaret yüzünden korkunç bir öfke duyuyordu. Resepsiyonun nasıl geçtiğini fark bile etmedi. O gece Sean pek az uyuyabildi. 30. Bölüm. Doğu Güçleri Komutanlığı'nın merkezi Plain Caddesi'ndeydi. Binbaşı Patterson büroda oturmuş Gary'i bekliyordu. O içeriye girince
''Sizi iki saat önce çağırttım efendim.'' dedi.
Gary mırıldandı, rahatsızdım.
''Bizim Akers'ın bugün hiç de keyifli değil. Onu daha fazla bekletmeyelim. Gelin.''
Emir erlerinin telaşla koşuştukları koridordan geçtiler. Patterson onu en dipteki kapıya götürdü, bir kez vurup açtı. Akers'ın başını kağıtlardan kaldırdı.
''Albay Courtney burada komutanım.''
''Teşekkür ederim Patterson, içeriye gir Courtney.''
Patterson kapıyı kapatınca Gary Akers'ın masasının önünde yalnız kaldı.
''Seni iki saat önce çağırttım Courtney.''
Tuğ general de aynı şekilde paylıyordu. Gary rahatsız rahatsız kımıldandı.
''Bu sabah iyi değildim generalim. Doktoru çağırtmam gerekti.''
Akers'ın kır bıyığını sıvazlayarak Gary'nin kireç gibi yüzüne, gözlerinin altındaki koyu gölgelere baktı. ''Otur.'' diye emretti. Akers'ın sessiz sedasız onu süzüyordu ama Gary gözlerini kaçırmaktaydı. Bir gece önce içkiyi fazla içtiği için kendisini iyi hissetmiyordu. İskemlede rahatsız rahatsız kımıldanarak kucağındaki ellerini açıp kapattı. Sonunda Akers'ın konuştu.
''Adamlarından birini istiyorum.''
''Tabii generalim.''
''O çavuşu, Courtney'i, onu komutan yapacağım.''
Gary hareketsiz kaldı. Akers'ın ısrar etti.
''Kimden söz ettiğimi biliyor musun?''
''Evet efendim.''
Akers'ın hafif bir alayla ''Bilmem gerekir.'' diye mırıldandı.
''İlk defa sana resmi belge göndererek kendisinin ödüllendirilmesini istedim.''
Önündeki kağıtları karıştırdı. ''Evet generalim.'' Gary'nin sağ eli yine açılıp kapanıyordu.
''Onu böyle önermeme karşılık hiçbir şey yapmadığını görüyorum.''
''Hayır generalim.''
''Bunun nedenini sorabilir miyim?''
''Ben bu olayların böyle ödüllendirilmeye değecek gibi olmadıklarını düşündüm.''
Aikus'un nazik nazik benim kararımı hatalı mı buldun diye sordu. Geri telaşla cevap verdi. Hayır, ne münasebet generalim. Öyleyse ne? Aikus'un mavi gözleri pek soğuktu. O adamla konuştum, kendisini kutladım. Colenso'dan sonra da izin verdim. Orada aldığı yaraları düşünecek olursak büyük lütufta bulunmuşsun. Böyle olsun istemedim. Yani anlayacağınız, o benim kardeşim. Bu zor. Yani taraf tutma. Daha fazlasını yapamazdım. Gary iskemlede sıkıntıyla kımıldandı. Ey kızın kardeşin ha diye ısrar etti. Evet kardeşim, onu iyi bilirim. İyi bilirim. Siz onu tanımıyorsunuz. İlişkimiz konusunda da hiçbir fikriniz olamaz. Gary kafasının karıştığını, sesinin kendi kulaklarına pek tiz geldiğini hissetti. Ey kızını anlatmalıydı. Bacağım diye bağırdı. Görüyorsunuz, bakın bunu o yaptı. Onu tanımıyorsunuz. Kötüdür, çok kötüdür. Kötü olduğunu söylüyorum size. Aikus'un yüzü değişmemiş, yalnız gözleri daha soğuklaşıp daha dikkatli olmuştu. Gary'nin ona erişmesi, durumu anlamasını sağlaması gerekiyordu. Anna, Gary'nin dudakları tükrükleriyle ıslanmıştı. Karım Anna, ona da neler yaptı bilseniz. Dokunduğu her şey, siz onun nasıl olduğunu bilemezsiniz. Ben biliyorum, kötüdür o, denedim. Colenso'da öleceğini umdum. Fakat onu yok edemezsiniz. Aslında o sizi mahveder. Albay Courtney... Aikus'un sesi bu sözleri kesti. Gary generalin kırbaç gibi şaklayan sesi karşısında irkildi. Dudaklarını parmaklarıyla kapatıp iskemleye yığıldı kaldı. Sadece açıklamak istiyorum, siz anlamıyorsunuz.
Anlıyorum sanırım. Aikus'un sözleri kısa ve sertti. Hasta olduğun için sana süresiz izin veriyorum.
Bunu yapamazsınız. Komutanlıktan istifa etmem.
İstifanı istemedim ki. Kağıtları bugün öğleden sonra oteline yollayacağım. Yarın güneye giden trene binebilirsin.
Fakat generalim.
Aikus'un yine önündeki kağıtları okumaya koyuldu. 31. bölüm. Sean o gün öğleden sonra Aikus'un yanında 2 saat kalıp kendinin oteline döndü. Saul'u bilardo salonunda buldu. Sean bir ıstaka alıp tebeşirlerken Saul ne oldu diye sordu.
Söylesem asla inanmazsın.
Söyle de buna ben karar vereyim.
Sean sırıtarak çavuşluktan binbaşılığa terfi ettim diye açıkladı. Hem istediğim gibi komuta edeceğim adamlarım olacak.
Sen mi?
Ben.
Çılgınlık bu.
Sean senin durumun da değişti diye devam etti.
Nasıl?
Sean artık teğmensin dedi.
Olamaz.
Hem de gonklu.
Gonk mu?
Bir madalya budala.
Şaşırdım, söyleyecek söz bulamıyorum.
Sonunda Saul da gülmeye başladı. Bu gülüş Sean'a sonsuz bir zevk veriyordu.
Ne tür bir gong, hem ne için?
Trendeki gece dolayısıyla başarılı görev madalyası.
Fakat Sean sen...
Onun sözünü kesti Sean. Bana da bir madalya verdiler. Aikus'un çok heyecanlandı. Herkese madalyalar dağıtıp terfi ettiriyor. Neredeyse kahve getiren Emir Eri'nin göğsüne bile bir madalya takacaktı.
Sana kahve mi ikram etti?
Sean ve bir pro diye cevap verdi.
Buluşan iki sevgili gibiydi.
Bana sık sık aziz dostum dedi.
Peki sana verdiği görev nedir?
Birden ciddileşen Sean'un kahkahaları kesildi. Sen ve ben Boer'lere karşı savaşacak ilk komando birliğinin başına geçeceğiz. Küçük hafif güçlerle Boer'lere saldıracağız. Onları bezdireceğiz, kovalayacağız. Sonunda da onları bizim ordulardan birine doğru süreceğiz.
Ertesi sabah atlara binerek binbaşı Peterson'la toplanan gönüllüleri görmeye gittiler. Peterson korkarım pek de yetenekli değiller diye özür diledi. Sadece 315 kişi toplayabildik. Sean alaylı bir tavırla başını salladı. Bunun zor olduğunu anlıyorum. Seçmen için sadece 250.000 adam vardı. Ya subaylar?
Özür dilerim, yalnızca Friedman. Ama sana işsiz bir define sayılacak bir başçavuş buldum. Onu Dorset alayından yürüttüm. Eccles adında bir adam, birinci sınıf, tam anlamıyla birinci sınıf.
Ya Tim Curtis? İstediğim o teğmen?
Yine özür dilerim. Altın madenlerini tekrar açtılar. Bütün mühendisleri ordudan alıp madenlere yolladılar.
Allah kahretsin, onu istiyordum. Ya makineler?
4 Maxim. Bunları bulabildiğimiz için çok talihliyiz.
Atlar?
Bu da zor oldu. Fakat sen gidip ahırlardan istediklerini seçebilirsin.
Sean atlarla Rance Fontaine'e doğru giderlerken Peterson'u istekleri ve sorularıyla bezdirdi. Konuşurlarken bu yepyeni ve tehlikeli iş yüzünden heyecanı giderek artmaktaydı.
Johannesburg eteklerindeki büyük ordu kampına girip nöbetçilerin yanından geçerlerken de son sorusunu sordu. Ey kızın hangi bölgede çalışacağıma karar verdi mi?
Evet, Peterson sesini hafifletti. Transvaal'ın güneydoğusunda.
Yani Larux'un olduğu yerde.
Evet, geçen gün sizin treni karşılayan centilmen yani.
Karşısına yine Jan Paulus çıkacaktı.
İşte geldik Courtney.
Ana kampın biraz gerisinde sıra sıra küçük beyaz çadırlar vardı. En uçtaki mutfak çadırının etrafına da Shaw'un savaşçıları toplanmıştı.
Amanın Peterson, sadece pek yetenekli olmadıklarını söylemiştin. Oysa sen ordudaki aşçılarla emir erlerini toplamışsın. Hem şunları dene, denizci.
Aman tanrım. Peterson onları da araya sıkıştırdım diye cevap verdi. Rapples zırhlısının topçuları. Ah işte başçavuşun da geliyor. 1.80'den daha uzun boylu olan siyah bıyıklı yapılı adamın vücudu olağanüstü kaslıydı. Eccles gelip selam verince Peterson onları tanıştırdı. Shaw'la çavuş birbirlerine tartar gibi baktılar.
Buradakiler işe yaramaz takımından binbaşım.
Biraz çalışmamız gerekecek Eccles.
Öyle komutanım.
Öyleyse hemen işe başlayalım. Birden aralarında bir sevgi ve saygı havası doğmuştu. Bunu birbirlerine sert sert bakarak belirttiler. Bir hafta sonra gitmeye hazırdılar. Saul onlara Courtney savaşçıları adını vermişti. Hepsi de atlıydı ama bazılarının biniciliği biraz değişikti. Özellikle kraliyet donanmasının temsilcileri bu konuda dikkati çekiyorlardı. Shaw kraliyet hafif süvari alayınınkini andıran bir üniformayı uygun bulmuştu. Makineliler için 40 tane besili ve sağlam katır sağlanmıştı. Eccles maksimleri kullanacak adamları da eğitmişti. Eccles'ın Shaw'un merkez olarak Charlestown'u istemesini uygun bulmuştu. Natal sınırının yakınındaki bu küçük köyün güneyinden tren geçiyordu. Tuğ General çevredeki büyük güçlerle onları destekleyeceğine söz vermiş, bu arada Shaw'dan büyük şeyler beklediğini de açıklamıştı. Eccles'ın bu sözleri tehdit gibi söylemişti. 32. Bölüm.
Kahvaltı hazır Nikosi.
Michael Courtney başını kitaptan kaldırarak uşağa baktı.
Teşekkür ederim Joseph, şimdi geliyorum.
Her sabah 2 saatlik çalışma ne kadar çabuk sona eriyordu. Yatağının arkasındaki rafta duran saate baktı, 6:30 olmuştu. Kitabını kapatarak kalktı. Saçlarını fırçalarken aynadaki görüntüsüne pek aldırmadı. Kafası yeni günü dolduracak olaylarla meşguldü, yapılacak işler vardı. Aynadan ona bakan hayali ince yüzlü, ciddi bakışlı, gri gözlü bir gençti. Fırçaladığı saçları siyah ve gürdü. İrice Courtney'in burnu yüzüne bir özellik kazandırıyordu. Fırçayı bırakıp deri ceketini giyerek odasından çıktı. Anna ve Gary Courtney, Theonis Kral'ın yemek salonundaki büyük masanın iki başında oturuyorlardı. Michael içeriye girince ikisi de umutla başlarını kaldırdılar.
Günaydın anne. Kadın öpmesi için ona yanağını uzattı. Günaydın baba.
Günaydın oğlum.
Gary üniformasını giyip madalyalarını da takmıştı. Michael ona bakarken sinirlenir gibi oldu. Bu gösterişe ne gerek vardı? Hem bu kılık ona 19 yaşında olduğunu, savaş sürerken de çiftlikte kaldığını anımsatmıştı.
Bugün kasaba yenecek misin baba?
Hayır, anılarımın üstünde çalışacağım.
Ya, Michael anlamlı üniformaya bakınca babası hafifçe kızararak başını tabağına doğru eğdi.
Anna dersleri nasıl şekerim diye sessizliği bozdu.
Teşekkür ederim anne, fena değil.
Bitirme sınavlarını da diğerleri gibi kolaylıkla vereceğinden eminim.
Anna ona güvendiğini belirten bir gülümsemeyle eline dokunmak için uzandı. Michael hemen elini çekip çatalını bıraktı.
Anne seninle konuşmalıyım, orduya yazılmak istiyorum.
Anna'nın gülüşü dondu. Masanın öbür ucunda Gary iskemlesinde doğrularak beklenmeyen bir şiddetle
"Olmaz!" diye bağırdı. "Bunu daha önce de konuştuk. Hala reşit değilsin ve söyleneni yapacaksın."
"Savaş bitmek üzere sevgilim, lütfen babanı ve beni düşün."
Michael'ın midesini bulandıran, sinirlenmesine yol açan yalvarmalar, sızlanmalarla dolu bir tartışma başlamıştı yine. Sonunda genç birden kalkıp salondan çıktı. Eğerlenmiş atı avluda duruyordu. Hayvana atlayarak 4 nala 1. ilaçlama tankına doğru gitti. Yemek salonundakiler nal seslerinin uzaklaştığını duydular. Gary ayağa kalkınca Anna, "Nereye gidiyorsun?" diye çıkıştı.
"Çalışma odama."
Kadın aşağı gören bir tavırla "Çalışma odandaki konyak şişesine" diye düzeltti.
"Yapma Anna."
"Kadın yapma Anna" diye onun sözlerini yineledi. "Lütfen yapma Anna. Bütün söyleyebileceğim bu mu?
Öğrenmek için çok gayret etmiş olduğu nezaket kaybolmuş, sesinde 20 yılın birikimi olan kin belirmişti.
Lütfen anla, Michael'ın gitmesine engel olacağım, sana söz veriyorum.
Ona engel olacaksın ha? Anna bir kahkaha attı. Ona nasıl engel olacaksın? Kendisine madalyalarını mı şıkırdatacaksın? Ömründe bir tek yararlı iş bile yapmamış olan sen, bunu nasıl başaracaksın?
Yine tiz sesle güldü.
Neden ona bacağını gösterip lütfen zavallı sakat babanı bırakma demiyorsun?
Geri doğrulup oturdu, yüzü iyice solmuştu. Michael beni dinler, benim oğlum o.
Senin oğlunu?
Anna lütfen.
Senin oğlunmuş. Ah işte bu pek komik. O senin oğlun değil, Sean'un oğlu.
Anna, adam onu durdurmaya çalıştı.
Senin oğlun nasıl olabilirdi?
Yine gülüyordu ve Gary buna dayanamadı. Kapıya giderken kadının sesi onu izledi. Adamı en hassas yerinden yaraladı bu sözler. Yani sakatlığıyla iktidarsızlığını yüzüne vuruyordu Anna.
Gary sendeleye sendeleye çalışma odasına girip kapıyı çarparak kapattı ve kilitledi. Sonra bir koltuğa çöküp geride duran şişeye uzandı. Kadehini doldurdu, şişenin kapağını kapattı. Bu kadehi ağır ağır içecekti. Tüneyinin düğmelerini çözüp çıkararak bir iskemlenin arkasına taktı. Yine yerine geçerek içkisini yudumlarken masadaki kağıtları önüne çekti. En üstteki el yazısını okudu.
Colenso, Natal'da General Buller komutasındaki savaş. Yazan Albay Gary Courtney.
Kağıtları alıp pek çok kez yapmış olduğu gibi yeniden okudu. İyiydi bu. Tekrar tekrar okuduğu yazının iyi olduğuna inanıyordu. Londra'daki Heinemann yayın evi de ona inanmıştı. Kitabının ilk iki bölümünün müsveddesini yollamıştı yayın evine. Heinemann kitabı bir an önce basmayı istiyordu. Geri sakin sakin ve adeta mutluluk duyarak çalışmaya başladı. 11. ayının sonu. Sayfa 144.